bizim sayemizde devlet tut.
Tarihe not düşülecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık değişmez kural olacak.
Erdoğan'ı yıpratmak AK Parti'yi...
Asla böyle bir şey.
Herkes konuşacak, her şey konuşulacak. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
Hoş geldiniz. Yine burası Türkiye tabii. Gündem hiç bitmiyor ama bugün de gerçekten nefes kesen bir gündemle, dop dolu bir programla karşı karşıyayız. Ne var? Sabah erken saatlerde aslında daha önce işaretleri verilen bir baskın haberi geldi. İpek Koza grubuna, yani Bugün Televizyonu, Bugün Gazetesi, Kanal Türk Televizyonu'nun sahibi olan gruba bir baskın gerçekleştirildi. Kara parayla ilgiliydi bu baskın. Daha önce bunun işaretleri var dedim çünkü Twitter fenomeni Fuat Avni'nin mesajlarında işaretleri vardı. Akın İpek'in grubun başkanı, yönetim kurulu başkanı Akın İpek'in açıklamaları vardı. Grupta bir takım incelemeler yapıldığına ilişkin. İşte o işaretlerden sonra bugün baskın gerçekleştirildi. Genel merkezine grubun Ankara'daki ve birçok şirket merkezine, aynı zamanda televizyonlara ve gazete merkezlerine de polis tarafından baskın gerçekleştirildi. Oradaki bütün bilgisayarların yedekleri alındı, evraklara tek tek bakıldı ve hala da bakılıyor. İşte bugün ana gündem maddemiz bu olacak. Ama tabii sadece bu değil, epeyce bir başlığımız var programda. Koza grubuna baskın ve baskın sonrası tepkileri aktaracağız. Akın İpek kendisini nasıl savundu, baskına siyasiler ne tepki verdi, birazdan detaylarıyla konuşacağız. Twitter fenomeni Fuat Avni ne demişti? Fuat Avni'nin mesajlarında yer alan diğer medya kuruluşları kendilerini tehdit altında hissediyor mu? Canlı yayında soracağız. Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve baskına uğrayan Bugün Televizyonu'nun Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros canlı yayında sorularımızı yanıtlayacak. Diyarbakır'da tutuklanan İngiliz gazeteciler, TRT'nin işine son verdiği akademisyen Deniz Ülke Arıboğan'da basın özgürlüğü kapsamında konuşacağımız başlıklar arasında olacak. Güneydoğu'da yine kan döküldü. Eski AK Parti Diyarbakır Gençlik Kolları Başkanı'nın öldürülmesi, doktora sıkılan kurşun, detaylarını birazdan paylaşacağız. Bunları konuşurken önemli bir konuyu da ağırlayacağız. KCK'nın Brüksel'de yaşayan yöneticisi Zübeyir Aydar canlı yayın konuğumuz olacak. Neden silahlar konuşmaya başladı? HDP'ye şans tanınmadı eleştirilerine ne diyor? Ne zaman duracak bu kan? Sorularının tamamını Zübeyir Aydar'a yönelteceğiz. Seçime giderken ekonomiye SOS veriyor. Hükümet tüketimi arttırmanın yollarını arıyor. Buna ilişkin önemli bir haberin altında Erdal Sağlam'ın imzası var. Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Erdal Sağlam'la da konuşacağız bu detayları.
Kimdir devlet ya? Devlet bizim sayemizde devlet tut.
Tarihe not düşülecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık değişmez kural olacak.
Erdoğan'ı yıpratmak AK Parti'yi...
Asla böyle bir şey.
Herkes konuşacak, her şey konuşulacak. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle her gün 17.30'da RSFM'de.
Başlıyoruz detayları aktarmaya. Dedik ya, İpek Koza grubuna sabah saatlerinde erkenden yapılan baskın. Bu baskının işaretleri vardı ve bu sabah da gerçekleşti. Suçlama ne? Kara para aklama ve bir takım, aslında asıl suçlama cemaate, Fethullah Gülen cemaatine parasal destek olması. İpek Koza medya grubunun. Bu grubun cemaate destek olduğuna ilişkin iddialar bir süredir konuşuluyordu ve buna ilişkin hükümetin bürokratlarının yaptığı incelemeler vardı. O incelemelere Akın İpek'ten cevaplar geliyordu. Bir de tabii Fuat Avni'nin mesajları vardı. İşte bütün bunlarla birlikte bugün Türkiye İpek Koza grubuna yapılan baskını konuştu. Koza grubunun yönetim kurulu başkanı Akın İpek de kendisini kendi televizyonundan savundu. Akın İpek Bugün televizyonda Tarık Toras'a konuştu ve orada suçlamaların ne kadar anlamsız, ne kadar yersiz olduğunu söyledi ve bu tip bir girişimin, baskı girişiminin ve baskının ahlaksızlık olduğunu, vicdansızlık olduğunu söyledi.
Uzaktan yakın alakam olmayan bu kadar alçakça bir iftirayla böyle büyük bir şirkete baskın yapılır mı kardeşim? Bir 7 milyar dolardan bahsediyorlar. Bu 7 milyar dolar nedir biliyor musun Tarık'cığım? Şirketler, bizim gibi şirketler paralarını belli vadelerde açma kapatma yaparlar. Siz sadece açmaları alt alta matematik gibi toplar, kapatmaları toplamazsanız, tamam mı? Ortaya 7 milyar dolar çıkar. Yok böyle bir para kardeşim. Benim şirketimin hiçbir şey gibi bir parası yok. Niye benim baskına gelmişler biliyor musun? Bu 7 milyar doların masaka bildirip bilmediğini sormak için bana gelmişler. Kardeşim bunu sormak için baskın yapacaksınız, bankaya baskına gidin. Bankalar zaten bu parayı otomatikman, bu tür paraları masaka bildirmek mecburiyetinde bildirirler. Bildirmemeden imkan yok. Mevzuatları böyle. Benim tesislerimi gelip de basmaları için hiçbir gerekçeleri yok. Şu iftiralara, yalanlara bak Allah aşkına. Ben hayatımda tırıcası olmamış bir adam. Bir tek leke bulamayacaklar. Bulamazlar. İftira atılırsa onun da belgesi iki gün sonra çıkartır önüne koyarım. Ben herkese insan olduğu için bugüne kadar saygı gösterdim. Ve ben buradan çıkmam. Yarın utanacak bir şey yapmam. Bunun için bir bedel ödüyorum şu anda, doğru mu? Mecburen bu bedeli de ödeyeceğim. Servetin cebini taşıyan sırtını taşırıp dedirtmem. Bir an itibariyle ben tabii üzüldüğüm şey şu anda uğramış olduğumuz haksızlık. Baksınlar içerisine bir tane kara para bulsunlar, Allah beni kahretsin. Bütün şirketi kendine vereceğim. Ama eğer bulamıyorlarsa ki bulamayacaklar. Bak çok açık söylüyorum, bulamayacaklar. Benim şirketlerimde bir leke dahi ortu gösteremeyecekler. O da onların hayat hikayelerine kara bir sayfa olarak yapışsın kardeşim.
Peki Akın Bey, çok teşekkürler bu açıklamalarınız için.
Tekrar önemli teşekkür ölçüde... ediyorum. Benim gibi çok değerli büyüklerimiz aradılar.
Evet, Tarık Toros hattımızda. Bugün televizyonun genel yayın yönetmeni. Tarık, hoş geldin. Geçmiş olsun.
Merhaba, teşekkürler. Hepimize geçmiş olsun.
Evet, çok önemli bir gelişme gerçekten. Çünkü geçmişte buna ilişkin işaretler vardı. Bu sanki yapılacakmış gibi ayak sesleri vardı. Ve bugün de bir baskınla karşı karşıya kaldınız İpek Koza grubu olarak. Sadece şirketin diğer şirketlere, gazetecilikle ilgili olmayan şirketlere değil, televizyona ve gazeteye de sanıyorum polisler geldi ve arama yaptılar. Doğru mu?
Şöyle ki Ankara ofislerimiz, şöyle tavsiye edeyim, 20 kadar şirkete arama kararı çıkartılmış. Bunun içerisinde medya şirketleri de var. Medya şirketlerinin Ankara adreslerine dönük bir arama söz konusu oldu. Ama bu topyekun bir şeydir. Peyderpey bütün şirketlere dönük bir arama veya bir polis baskını söz konusu. Sadece şu anda anlatılmaya çalıştığı veya özellikle iktidara yakın kanalların yaymaya çalıştığı gibi bir holding baskını ya da bir Koza İpek grubuna dönük, sadece bir merkez binaya dönük falan bir şey değil. Bu topyekün bütün şirketlere dönük bir MASAK raporu doğrultusunda bir terör soruşturması, ama bu terörün adı konmamış, iddianamesi yok. Ne bileyim, yargı kararlarıyla
suçlama ne Tarık? Bir kara para atlamadan bahsediliyor. Bir de sanıyorum cemaate yardımla ilgili bir suçlama var,
evet,
değil mi?
Evet, anlamaya çalışıyoruz. Gerçekten anlamaya çalışıyoruz. Şöyle ki bu iddialar herkesin malumu ki özellikle iktidara yakın gazetelerden önce bu anonslanıyor. Sonra işte pişiriliyor ve belli bir süre sonra da savcılar harekete geçiyor. Ta ilk aylardan itibaren, yani 17 Aralık, 25 Aralık sürecinin daha ilk aylarında işte terör örgütü dendi, terör örgütünün finansmanı dendi, kara para aklama dendi, işte bilmem nereden bilmem nereye offshore aracılığıyla 10 milyar dolar çıkarıldı falan gibi şeyler. Bunlar ekonomicilerin bile güldüğü, kendi aralarında espri yapmaktan bile çekindiği konular. Yani siz bir şirket olarak, bir halka bir şirket olarak bir yerden bir yere 10 lirayı bile transfer edemezsiniz veya vergilendirilmemiş, karşılığı olmayan bir şeyi, meblağı gösteremezsiniz. Kaldı ki birinci, ikinci ay pişirilen veya ısıtılan bu konuların ta 18 ay, 19 ay, 20 ay sonra sizin önünüze gelmesi de gerçekten.
Ama 20 aydır da herhalde denetlemeler devam ediyordu değil mi şirketlerde?
Evet,
onu çünkü Akın İpek'in bir önceki tabii açıklamasından biliyoruz. Ne varsa tabii istedilerse verdik biçiminde bir açıklaması tabii da vardı.
Sevgili Yavuz, 2012'den beri maliye müfettişleri şirkette. Bu 17 Aralık'ın öncesinden bahsediyorum. Yaklaşık 3,5 yılı yakın bir süredir maliye müfettişleri şirkette. Adeta artık holdingin içerisinde bir yazıhaneleri var. Ona holding onlara bir yer gösterdi. Orada gelip
personel gibi yani.
Personel gibi. Geçmişte Aydın Doğan'ın Milliyet'inde de böyle bir oda verilmiş. Maliye müfettişleri her gün o odada 8-5 mesaisi yapıyormuş. Adeta öyle. Bir bu. İkincisi, geriye doğru 5 yıllık, 8 yıllık, 10 yıllık hesapları inceliyorsunuz. Bu grup, yani söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Ne istedilerse verdik, koyduk, önlerine sorgulamadık, bir mantık aramadık. Bütün defterleri, bütün hesapları, girişi, çıkışı, her şeyi, artı bütün bunların hepsi bankalar üzerinden yapılan işlemler. Çalışan herkes ne ücret alıyorsa o ücret üzerinden bordrolanmış, sigortalanmış. Biz, bizim kanalımızda yorum yapan bir kişiyi bile ödediğimiz 3 kuruş değil vergilendirerek banka üzerinden ödüyoruz. Hiçbir biçimde zarf içinde bir para transferi bile olmuyor. Her ne halise bu geriye doğru 10 yıllık, 2 yıldır, özür dilerim 3,5 yıldır süren bir şey de atılan şey çamurdan başka hiçbir şey değil. Kaldı ki devletin büyüttüğü bir şirket değil, iktidarın büyüttüğü bir şirket değil, hayatında devletten ihale almış bir şirket değil, kamu bankalarıyla çalışmış bir şirket değil. Tamamen 30-40 yıllık bir mazisi olan, babadan gelen, tevarüs ettiği şeylerle bugüne gelmiş yürüyen tertemiz. Bütün defterleri tertemiz bir şey. Hiçbir bir kuruş vergi cezası, bir kuruş sırada şu defteri yanlış tuttun şeysine bile, müeydesine bile uğramamış. Yani anlatabiliyor muyum? Onun için deli saçması yani sabahtan beri yaşadığımız şeyler. Deli saçması.
Tabii buradaki mesele ne? Asıl meseleye bakmak lazım. O mesele iki noktada kilitleniyor gibi görünüyor. Bir, yapılan haberler. Yani grubun 17-25 Aralık'tan itibaren veya biraz öncesinden itibaren yaptığı haberler. Bir de cemaate yakın duruşundan kaynaklanan bir sonuç gibi görünüyor değil mi? Yani aslı bu diyebilir miyiz meselenin?
Şimdi doğru. Şimdi her iki şeyi de şöyle açayım. Ayşe Nur Aslan önceki gün Halk TV'de çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki ya biz esasen bir şey yapmıyoruz. Biz dedi olana haber veriyoruz. Ama dedi bugün Türkiye'de olana haber yapmak muhalefet oluyor. Olana haber yapmak darbe oluyor, ihanet oluyor. Biat etmemek oluyor.
Evet, Tarık Çimli hükümete yakın medyaya baktığın zaman atılan manşetlere evet baktığın zaman tabii yani evet biraz farklılaşıyorsun şimdi, olanı haber yapınca.
Sözcüsünüzde bir HDP'liyi konuşturduğunuzda bu Ankara'nın canını sıkıyor veya daha şöyle bir örnek vereyim. Yani birinci madde cemaat meselesine gelmeden birinci maddeye dayalı olarak söylüyorum.
Evet.
Allah aşkına sevgili Yavuz, kardeşi yüzbaşının Musalla'daki şehit cenazesinde haykıran yarbayı bütün Türkiye hangi medyadan seyretti? Senin, benim 3,5 tane medyadan seyretti diye hiçbirisi vermedi bunu.
Evet.
Ne devletin kanalları verdi, ne de iktidara yakın kanalları verdi. Biz olanı verdik. Ben bunu vermeyeceğim de ne yapacağım? Ben özel bir dosya, özel bir haber, İşte efendim müthiş efendim kripto şeyler patlatmış değilim bugüne kadar. Bak çok samimi söylüyorum.
Ama gözünün evet önündekileri haber yapıyorsun. Evet. O bile bir şey artık.
Gözümün önündekileri haber yaptım. Hepsi bu. Ve delilli ispatlı. Bir tane tekzip yok. Bir tane haberlerime açılmış dava yok. Yok yani söylüyorum.
Ama tabii kimi yani, konuşturduğu neyi haber olarak gördüğünde evet sonuç itibariyle evet gazetecilik ahlakıyla iş yaparsan önemli.
Ben şuna inanıyorum bir gazeteci olarak. Ta ilk başladığım yıldan beri şu günlerde 2 Eylül, 3 Eylül meslek hayatında tam 20 yılı dolduruyorum. Ve baştan beri şunu söylüyorum. Bir ülkede iktidarı savunmak da medya özgürlüğüdür, eleştirmek de medya özgürlüğüdür, tarafsız durmaya çalışmak da medya özgürlüğü. Hepsi medya özgürlüğüdür. Ama iktidarı savunmanın da edepli, usturuplu yolu yöntemi var. Biz bunu Batı'da görüyoruz. Şimdi biz dediğim gibi hemen bir toplum koalisyonunda hemen her kesime siz mikrofon uzattığınızda veya sözcülük yaptığınızda bir muhalif medya oluyorsunuz. Ve bu açıdan sakat bir şey var. Metin Feyzoğlu onu söyledi. Bize öğlen saatlerinde yayına bağlandığında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Profesör Doktor Metin evet Feyzoğlu İpek Medya Grubu dedi. Habercilik yaptığı için bugün saldırı altında. tek cümlede bitirdi.
Aslında çünkü işin özeti öyle. O. Ama bir taraftan da herhalde Ankara'nın canını sıkan meselelerden birisi son dönemde İstiklal Mücadelesi diye Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı cemaatle mücadelenin bir parçası olarak görünüyor. Çünkü anlatayım. Patronunuz Akın İpek cemaate yakın olduğunu gizlemeyen isimlerden birisi. Anlatayım. Sanki finansman tabii. Kaynağı gibi bir algılama var.
Şimdi bir finansman kaynağı varsa bunu sizin kuvvet ispat etmeniz lazım. Patronumuz Akın İpek bunu şiddetle reddediyor. Kaldı ki benim burada bak sevgili Yavuz 7 yılı doldurdum 7,5 sene için. Medyada en uzun çalıştım Habertürk'ten sonra yer. Habertürk'te 5 sene çalışmışım. Burada 7 seneyi geçmiş. Şimdi burada ben 7 senede en az 70 tane bu ailenin hayır hasenat haberlerini yaptım. Ve neydi bunlar biliyor musun? Bunlardan bir tanesi bile cemaat veya bir cemaat vakfının işleteceği bir okul, yurt veya pansiyon değil. Üniversiteydi, okuldu, yurttu, kız yurduydu, yurt dışında hepsi Milli Eğitim'e bağışlandı. Ve Milli Eğitim Bakanı dahil bütün devletin bakanları, milletvekilleri geldiler. Aileyle beraber o tesislerin kurdelasını kestiler.
Eski güzel zamanlarda olarak, diyelim değil mi?
Evet. 200 milyon TL'ye yakın bir hayır hasenat var. Ben şunu biliyorum 7 küsür senedir. Seni temin ederim bir tane bile Akın Bey'in ve Holding'in cemaate bir kuruş gönderdiğine veya oraya bir kuruş eğitim bağışında bulunduğuna tanık değilim. Ama yapıp devlete vakfettiği veya bağışladığı ve resmi zevat tarafından açılan yığınla müessese sayarım hepsi bizim haber arşivlerimizde duruyor. İki, cemaate bir itiraz yok Akın Bey'in. Evet. Elbette Pensilvanya denen Fethullah Gülen'le bir meselesi yok. Fethullah Gülen'i takip ettiğini, ona saygı duyduğunu, onu önemsediğini her defasında söylemiş bir iş adamı. Burada konu özellikle son iki seneye yakın bir süreçte medyada bir bloklaşmaya gidilmesi ve bu Ankara marifetiyle oldu. Yani örneğin 17-25 Aralık haberleri hatırlayalım. İlk birkaç hafta bütün medya benzer düzeyde verdi. Bu şeyler, suçlamalar bugünkü yani bugün iktidara son derece yakın duran Milliyet Vatan Gazetesi'nde de çıktı. İktidara son derece yakın duran Habertürk grubunda da çıktı. Hürriyet'te ve her yerde çıktı. Sonra bir baktık ki bir iki ay sonra bu haberler çıkmamaya başladı. Ve bu tür haberler sadece 2,5 medyada çıkmaya başladı. O da işte Cumhuriyet Gazetesi, biraz Sözcü Gazetesi, bizim medya grubumuz vesaire.
Biz de Artı 1'deyken herhalde o çerçevede devam
verdi.
Etmiştik.
Siz Artı 1'deydiniz, Yaşa. Evet. Can Dündar'ın yaptığı yayınları çok iyi hatırlıyorum. Evet. Kaldı ki muhalif isimler sonra polis operasyonları mesela söz konusu oldu. Bir baktık hiçbir medya bunu vermedi. Hiçbir medya vermedi. Sen verince bunlar cemaatin polisi. Sen de bunu verdiğine göre cemaatin gibi bir yalnızlaştırma oldu. Biz 2,5 medya kaldık. Şimdi Ankara. Bunu vermek haberdi. Evet. Bunların bu polislerin hala önemli bir bölümü dışarıda. Bu yani şöyle bir durum oldu 1,5 yıldır. 17-25 Aralık'a bugün kamuoyunun %75'i yolsuzluk diyor. AK Parti'ye oy veren insanların da %67'si böyle bir yolsuzluk var, bu yargılanmalı diyor. Metropol araştırma, Profesör Özer Şencan'ın yaptığı araştırma. 17-25 Aralık polisleri şu anda içeride tutuklu. Kimse ne bunlara ne de avukatlarına mikrofon uzatmıyor. Ben bu handikapı...
Gazeteciler de var tabii. Gazeteciler de var tabii içeride işte. Gazeteciler de var, Mehmet Baran Sudan, Hidayet Karacı'dan da bahsedebiliriz.
Siz bu tür olayları ortaya çıkaran veya işte bu soruşturmanın sahibi olan polislerle ve avukatlarla hiç ilgilenmiyorsunuz. Ama ortaya çıkardığı konuya yapışıyorsunuz. Bu muhalefet partileri için de geçerli. Şimdi ben de bunu verince cemaatçi oluyorum. Şimdi ondan dolayı da bir izolasyon oldu medyada. Ondan dolayı da adımız cemaate yakın medyaya çıktı.
Cemaate yakın medya aynı zamanda aslında Akın İpek'in açıklamalarıyla da biraz üzerinizde duran bir meseledir. Bir kere oranın da bir altını çizmemiz lazım. Müsaade eder misin bana bir cümle? Çünkü Fuat Avni'nin aslında biz mesajlarıyla biraz bu meseleye aşina olduk değil mi? Evet. O muhalif medyaya karşı yeni bir organizasyon olacak ve susturulacak diye. O mesajları kısaca bir hatırlatalım.
Lütfen.
Ondan sonra bugün Akın İpek'le konuştun. Nerede? Hı-hı. Gelecek mi? O sorulara bir yanıt isteyeceğiz senden. Kısaca bir Fuat Avni'yi dinledikten sonra.
Muhalif medyanın susturulması emredildi. Aşamalı olarak muhalif medyaya operasyon yapılacak. Hedefte sırasıyla Cemaat Medyası, İpek Grubu, Sözcü ve Taraf Gazetesi ile Doğan Medyası var. Gazete ve televizyonlara el konulacak. Görev paylaşımı yapıldı. İstanbul Adliyesi Sözcü'ye, Ankara Adliyesi İpek Medya Grubu'na ve STV'ye çalışıyor. Vergi denetmenleri tarafa Masaksa Doğan Grubu'na yoğunlaştı. Kumpas sürecini Ankara Başsavcısı Harun Kodalak'la İstanbul Adliyesi'nde savcı olan kayınbiraderi Orhan Kapıcı yürütüyor. IŞİD'e giden tırları haber yaptığı için Can Dündar da unutulmuş değil. Casusluktan tutuklanıp Cumhuriyeti susturmayı planlıyorlar.
Evet Tarık, aslında bu mesajlarla biraz beklenti de yükselmişti toplumda. Çünkü Fuat abinin son dönemde attığı mesajların, verdiği mesajların yerine geldiğini de görüyoruz. Cumhurbaşkanı bile kendisini muhatap aldı. Cesur ol karşımıza çık diye. Sana bir şey sormak isterim. Yani o günden bugüne sizin bir beklentiniz vardı elbette. Belki ondan da bahsedersin ama bugün Akın Bey'le konuştun, Akın İpek'le. İngiltere'de sanırım. Hükümete yakın medyada da kendisinin yurt dışına kaçtığına ilişkin çok ciddi iddialar vardı. Ne diyor bu konuda? Çünkü programda şu zaman döneceğim gibi bir cümleyi ben görmedim.
Şimdi bir kere Akın Bey hakkında, Akın İpek hakkında herhangi bir gözaltı kararı yok. Bu yönde ne avukatların bize ilettiği bir bilgi var. Ne
ama de bugün Akın bir haber Bey olarak vardı değil mi? 6 kişiye gözaltı kararı, Akın İpek dahil.
Bir gözaltı kararına ilişkin, özellikle şirket yöneticilerine ilişkin bir duydum ama Akın Bey'e ilişkin bir gözaltı kararı benim bilgim değil. Ola da bilir. Bilmiyorum, çünkü şu anda yürüyen bir operasyon var. Yavuz.
Evet.
Ben de burada iki kanalda birden haber yöneticiliği görevi olan birisi olarak gelişmeleri an be an takip ederken bazı konuları ıskalayabilirim. Ama özü şu, herkesin merak ettiği şey şu: Akın Bey nerede? İşte efendim şey... Ben bugüne kadar patronla ne telefon konuşmamda, ne de o beni aradığında, ne de mesajlaşmada nerede olduğunu sormadım.
Ama bugün İngiltere'de sormadım. Olduğunu söyledi. Tabii. Değil mi yayında?
Efendim?
Yayında İngiltere'de olduğunu söyledi.
Yani yayında ben onu işitmedim. Bilmiyorum. Yani siz öyle bir şey çünkü ben bununla ilgilenmiyorum. Bu anlamda söylüyorum. Ya yani bir şeyi saklamaya da çalışmıyorum. Akın Bey'in şu anda gerçekten nerede olduğunu bilmiyorum. Çünkü bunu kendisine sormadım. Yani Ankara'dayken de Ankara'da mısın? İstanbul'dayken de İstanbul'da mısın? Ya da ne bileyim bir Marmaris'teyse Marmaris'te misin diye sormadım. Bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Yani ilgilenmedim. İkincisi, Akın Bey yurt dışında olabilir. Bilmiyorum gerçekten. Çünkü yurt dışında yatırımları var. Ve vaktinin önemli bir bölümünü orada geçiriyor. Bu yarın öbür gün ortaya çıkar. Kendisi bunu açıklar. Emin ol, bilmiyorum. Ve böyle bir şeyi açıklama endişem veya saklama gayretim yok.
Onun farkındayım.
%100 seni temin ederim, durum bu.
Anladım, onun farkındayım ama tabii bugün o tam operasyon başladığı günden iki gün önce yurt dışına çıktığına ilişkin gazetelerde, internet sitelerinde haberler olunca herkesin dikkatini bu konuya...
Devlet, hükümetin elinde
dikkatler odaklandı.
Göstersinler, biz de öğrenelim. Yani gerçekten söylüyorum, ben bilmiyorum, ilgilenmedim. Yani hiçbir zaman Akın Bey siz neredesiniz, evde misiniz, ofiste misiniz, Ankara'da mısınız, İstanbul'da mısınız diye bir konuşma içerisinde olmadığım için 7 yıllık ilişkimde bunu sormadım. Bir kere daha söylüyorum. Ne bunu bir savunma ne de saklama gayretim var. Devlet elinde, nasıl ki işte başka insanlarla ilgili çıktı, girdi, şuydu, buydu gibi bir şey söyleniyorsa söylenebilir. Kaldı ki...
Sanıyorum onu ona bakarak söylüyorlar. Çünkü yine hükümete yakın gazetelerin internet sitelerinde görüyoruz.
Akın
Bey çıktı işte, diye.
Bu ortaya çıkar. Yani bu çok mühim bir mesele değil. Bu öyle...
Hakkında arama kararı olsa dışarıda durur mu, yoksa gelip onunla ilgili işlem mi yapar Akın Bey? Tanıyorsun diye soruyorum.
Bu mutlaka kendi kararı. Hukukçularla görüşerek vereceği karar.
Anladım.
Kişisel bir karardır. O konuda benim yorum yapmam doğru olmaz.
Peki.
İkincisi şunu söyleyeyim.
Evet.
Eğer iki gün önce iddia edildiği gibi çıkmış ise herhangi bir hakkında takibat olmayan birinin rahatlık birini konuşmasından daha doğal bir şey yok. Hakkında bir takibat olur. Bir difüzyon çıkar, şu olur, gözaltı kararı olur, yakalama kararı olur. Ona rağmen de dışarıda olduğu tespit edilirse hep beraber gelişmeleri görürüz. Anladım. O kendisinin de hukukçularıyla veya merkeziyle görüşerek karar vereceği bir şey. Şunu unutmasın insanlar. Konuşulan insan sıradan bir insan değil. Binlerce çalışanı olan, milyarlarca dolarlık bir büyük şirketler grubunun patronu.
Halka açık. Anlatabiliyor muyum?
Şu anda... mallarına dönük bir hücum var, bir harekat var, bir operasyon var ve bunu bir biçimde bu krizi yönetmeye çalışıyor. Bunu hiçbir zaman insanlar akıldan uzak tutmasın.
Aynen. Peki, çok teşekkürler. Yine geçmiş olsun diyoruz. Ederim. Yani sağ işin ol. Özünde yapılan haberler ve Ankara'yla konulan mesafenin olduğuna gerçekten inanmamak mümkün değil. En azından tabloya baktığınızda. O nedenle biraz zor günlerde sizi bekliyor gibi görünüyor. Kolay gelsin.
Teşekkürler. Sağ olun desteğiniz için, yayın için.
Evet. Gazetecilik örgütlerinden de, siyasi partilerden de çok ciddi tepkiler geldi bu operasyon sonrasında. Kimler konuştu? Gazetecilik örgütlerinden bahsedebiliriz belki. Gazeteciler Cemiyeti bir açıklama yaptı. Basın özgür değilse toplum özgür olmaz, ancak Türkiye basın özgürlüğünü engelleyen uygulamalar ve medya kuruluşlara yönelik operasyonların ülkesi olmaya devam ediyor biçimindeydi Gazeteciler Cemiyeti'nin açıklaması. Avrupa'dan da tepkiler var. Avrupa Birliği baskına ilişkin olarak endişeli olduklarını söylemiş. Avrupa Parlamentosu baskına derhal son verilmesi uyarısında bulunmuş. Avrupa Gazeteciler Federasyonu basın özgürlüğü yoksa diktatörlük vardır demiş. Türkiye uzun süredir sistemli olarak basın ve ifade özgürlüğünü ihlal ediyor demiş. Rusya Gazeteciler Birliği de Türkiye'de basın operasyonu kınıyoruz açıklamasını yapmış. Yani aslında kendi içimizde ne söylersek söyleyelim, yurt dışında insanlar ne olup bittiğini daha uzaktan daha net görebiliyorlar. Hattımızda da Ekrem Dumanlı var. Ekrem Dumanlı, iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Siz de aslında çok kısa süre önce, kısa demeyeyim belki bir yıla yaklaştı değil mi Ekrem Bey?
9 ay oldu.
9 ay oldu çünkü Hidayet ya. Bey cezaevinde olduğu için onu biraz daha siz yakından hissediyorsunuz. Tabii, biz de zaman zaman aynı şekilde o...
Bir de biliyorsunuz o gün tam mahkemeye çıkarıldığım gün bir bebeğim dünyaya gelmişti.
Evet.
Oradan da takip ediyorum.
Oradan çok her yakın oluyor
19,
değil mi?
Her ayın 19'unda.
Ah büyümüş ve büyümüş ve uzun zaman olmuş diyorsunuz ama bir iddianame yok bildiğim kadarıyla.
Yok, iddianame yok.
Neyle suçlandığınızı yani, biliyor musunuz?
9 aydır. İnanın yeminle söylüyorum, bilmiyoruz. Yani diyorlar ki bir tahşiye diye bir örgüt varmış. Ev varsa varmış, ne olmuş? Bununla ilgili haber yaptı. 5 yıl geçmiş. Bir kere basın yasasıysa bu.
Mesele
zaten
kapanmış.
5 yıl olduğu için zaten mevzu gitmiş. Kapanmış gitmiş. Ne var bunda? Haber, bütün gazeteler haber yapmış derim ben savcı beye, evet. Hakim beye.
O sanki bıçak sırtı bir durum yani. Siz de cezaevinde olsaydınız belki cezaevinde kalmaya devam edecektiniz. Hidayet Bey öyle.
Tabii ki Hidayet Bey'in de hiçbir şey yok. Efendim 5 yıl önceki bir dizide, senaryoda tahşiye diye bir örgütten bahsedilmişmiş. Canım dedim ben, Ertuğrul Özkök yazmış Hürriyet Gazetesi, o günün yayın yönetmeni. Vatan Gazetesi bunu ciddi bir haber olarak görmüş. Yani bu herkesi toplayalım o zaman. Sonra o günkü İstanbul valisi, daha sonra İçişleri Bakanlığı yapan Muammer Bey o gün basın toplantısı yapmış. Bir örgüt yakaladık demiş 2009'da.
Evet.
Tayyip Erdoğan Amerika'dan dönüyor. Bu bir ay sonra oluyor biliyorsunuz, aşağı yukarı bir ay evet. Sonra. Diyorlar ki IŞİD'le IŞİD yok o zaman. El-Kaide ile mücadele ediyoruz. İşte onun delili El-Kaide bağlantılı tahşiye isminde bir örgüte operasyon yaptık. Şu kadar adamı gözaltına aldık. Şu kadar bomba bulduk. Şu kadar silah bulduk. Şimdi dönüp 5 yıl sonra diyorlar ki aslında böyle bir örgüt yokmuşmuş. Ama bununla ilgili haberler yapılmış. Ya kardeşim, siz devlet olarak bunu açıkladınız. Biz de haber yapmışız. Bundan daha doğal ne olabilir?
Belki Muammer Güler de yargılansaydı aynı biçimde sizin gibi veya gözaltına alıp sorgulansaydı daha inandırıcı olabilirdi.
Daha tabii o günkü İçişleri Bakanlığı, eğer bu bir yargılanma sebebiyse, o günkü İçişleri Bakanlığı, o günkü Emniyet Genel Müdürlüğü ve o günkü İstanbul Valisi'nin yargılanması lazım. Yani tahşiye diye bir örgüt yoktu da böyle bir örgüt var diye kamuoyunu bilgilendirenler kamuoyunu yanılttılarsa hesabını onlar.
Ama siz yayına lazım. Devam ettiniz. 9 ay oldu. 9 ay içinde Zaman Gazetesi yayına devam etti. Samanyolu Haber, Samanyolu Televizyonu haberlerine ve yayınlarına devam etti. Cezaevinde evet gazeteciler var. Bunlara ilişkin tepkiler de gelmeye devam ediyor. Bugün de başka bir yayın kuruluşuna baskın düzenlendi. İşte İpek Koza Medya Grubu diyelim veya şirketler grubuna bir baskın düzenlendi. Artık bu bir medyaya doğrudan baskındır diyebilir miyiz? Yani baskıdır seçimler yaklaşırken. Çünkü Fuat Avni'nin de bu yönde mesajları vardı. Size bağlanmadan çok kısa süre önce onu da dinlettik bizi dinleyenlere.
Şimdi bizim gözaltına alındığımız 9 ay önceki 14 Aralık operasyonuyla bugünkü hadise arasında çok büyük bir fark var. Ona çok dikkat etmemiz lazım. Fark şu, o gün geliyor genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'yı, Samanyolu Televizyonu'nun yöneticisi Hidayet Karaca'yı gözaltına alıyor. Sonra mahkemeye çıkarıyor. Efendim eksi 7 denilen bir şeyde, adliyenin altında eksi 7, 7. katta bekletiyor falan filan. Şimdi kurumların, yani tüzel kişiliğe yapılmıyor. Bana yönetici olarak, Hidayet Bey'e yönetici olarak, işte oradaki senariste, efendim oradaki oyuncuya, buradaki köşe yazarına falan filan. Şimdi çok tehlikeli bir şey yapıyor hükümet. Yargıyı kullanarak. Tüzel kişiliklere müdahale ediyor. Yani şimdi parti kapatma meselesi konuşulduğunda Tayyip Erdoğan, siz çok iyi bileceksiniz, hatırlayacaksınız.
Tabii.
Ne diyordu?
Kişiseldir diyor suç.
Kişiseldir, parti kapatmayalım, suç işleyen kimse. E kardeşim, şimdi ortada bir şey yok ama bütün Sözcü gazetesine el konacak deniyor. Ya Sözcü'de hata yapan birisi varsa, ister yönetici ister başka birisi, hukuken bunun delillerini savcılık ortaya koymaya çalışır. Avukatlar müdafaa makamı kendini müdafaa eder. Hakim karar verir. Şimdi burada öyle yapılmıyor. Çok dikkat etmek lazım. Yani sizdeki çok daha az tehlikeli bir şeymiş. Şimdi diyor ki efendim Sözcü'ye el koyalım. Cumhuriyet Gazetesi'ne el koyalım. Yayın yöneticisi Can Dündar'ı tutuklayalım. Zaman Gazetesi'ne el koy. Bu tam bir çıldırmışlık hali. Tam bir hukuku paspas etme. Anayasayı rafa alma. Bunun arasındaki fark çok büyük. Neden tüzel kişiliklere müdahale ediyorsun? Şimdi o gün dediğiniz doğru. Beni gözaltına aldılar. 6 gün hukuksuz bir şekilde orada kaldım. Hidayet Bey 9 aydır kalıyor. Ama yayınlar devam ediyordu. Destek devam ediyordu. E şimdi değil, o kadar gözlerini karartmışlar ki bir şeyi bahane edip tüzel kişiliğe müdahale etmek ve müsaade yapmak istiyorlar. Halbuki anayasamız çok açık. Diyor ki bir basın kuruluşuna bir suç isnat edilerek onun matbaası ve diğer araçları müsaade edilemez. Anayasa o kadar açık, o kadar net ki. Şimdi sen ne hakla müsaade ediyorsun? Bu sefer bir hile daha yapıyorsun.
Bir müsaade girişimi yok ama henüz.
Abi hazırlık ona göre. Şimdi niye masaktan yaz alıyor? Niye kara para aklama veya niye terör örgütü bağlantısı kuruyor? Şimdi terör örgütü bağlantısı kurduğu zaman terörle mücadele yasası teröre yardım eden şirketlere müdahale hakkı veriyor. Şimdi anayasa, şimdi o terörle mücadele yasası medyaya yönelik bir yasa değil. Herhangi bir iş adamı, herhangi bir iş yeri teröre destek veriyorsa ona bir takım yaptırımlar öngörüyor. Şimdi o genelde şirketler için konulmuş terörle mücadele maddesine anayasaya aykırı olduğu halde medyayı sokuşturuyor. Aslında bu anayasanın arkasını dolaşarak yapılan bir... Neden terör suçlaması yapılıyor mesela? Terör suçlamasını yapacak bir şey yok ortada. Maksat terör suçlaması yapıldığı zaman terörle mücadele yasasıyla ilgili hazırlanmış bir kısım yaptırımların kullanılması. Bu çok
o önemli. Yaptırımlarından en önemlisi de müsaade edilmesi tabii elindeki malın, mülkün ve cihazların belki de. Yani yayının durdurulması, yayın yapılmasının durdurulması.
Şimdi Aydın Doğan'la ilgili mesela, Aydın Doğan'ı neredeyse 3 aydır, 4 aydır DHKPC üniformasıyla fotoğrafını basıyorlar ve terör örgütü diye suçluyorlar. Yani Aydın Bey artık 70'ini geçmiş bir insan. Yani buna nasıl sen terör örgütü üyesi diyebilirsin?
Bir çıldırmışlık hali var. Zaten Türk medyasında şu anda inanılmaz bir çıldırmışlık hali var. Herhalde siz de kabul edersiniz bunu. Biz de buradan izlediğimiz kadarıyla görüyoruz. Ne vicdan var, ne doğruluk var, ne bir gazetecilik ahlakı var, ne başka bir şey var. Şimdi geçmişte size yönelik bazı eleştiriler yöneltenler, size yönelik kızgınlıkları olanlar da bugün olanlara aslında bir bölümünün iyi olmuş dediğine şahit oluyorsunuz herhalde. Çünkü sosyal medyadan şuradan buradan görüyoruz. Can Dündar'ın bugün bir açıklaması vardı. Ya yani bugün oraya, yarın başkasına, öbür gün başkasına, öbür gün başkasına ama kim o olmuş derse ertesi gün onun başına. Ya yani meseleye biraz böyle bakmak lazım herhalde.
Tabii ben Can Dündar'ı da, Can Dündar gibi meseleye böyle bakanları da tebrik ediyorum şundan dolayı. Ya biz hep bagajlarımızın kavgasını veriyoruz.
Ya bunun için ama özür dileyebilirsiniz, başka bir şey söyleyebilirsiniz ama bugün yapılanın yasal olup olmadığına bakmak önemli olan.
Tabii. Yani biz bagajımızı konuşurken efendim ama o gün de böyle olmuştu derken arabanın lastikleri söküldü, motoru sökülüyor. Yani medya diye bir şey kalmıyor ortada.
Zaten Avrupa bunu görüyor da Türkiye'de çok fazla herhalde veya bir taraf olmak zorunda bırakılmaktan kaynaklanan bir şey. Senin babandır terör örgütü diye bugün bir mesajınız vardı. Anadolu Ajansı'nın verdiği haber sonrasında anladığım kadarıyla. Kızmışsınız epey. Fethullahçı terör örgütü diye.
Şimdi şöyle kızıyorum. Ya,
bu arada Can Dündar da bize katıldı. Can merhaba.
Bayavuz, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Ekrem Dumanlı ile bitiriyoruz. Senden de bir yorumunu rica edeceğiz.
Tabii ki.
Can'a ben de merhaba diyorum.
Merhabalar.
Söylediğim şey şundan ibaret.
Ekrem Bey, sesiniz çok az geliyor. Acaba ahizeyi mi uzaklaştırdınız? Çok az geliyor sesiniz. Ha, şimdi geldi, evet, tamam.
Süreç var. Yani siz bir insana terör örgütü deyince o insan terör örgütü üyesi olmaz. Bir herhangi bir derneğe, herhangi bir vakfa, herhangi bir kuruluşa terör örgütü dendiği zaman terör örgütü olmaz. Eğer meseleyi mahkeme kararına bağlamazsanız, hatta üst mahkemeye bağlamazsanız, hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin
kesinleşmiş olması lazım söylemek için.
Ha, kesinleşecek, bir de üst yargıya gidecek. Şimdi o zaman ben de sana terör örgütü derim. Terör örgütü senin babandır derim. Yani böyle bu iş buraya inerse o zaman herkes herkese terör örgütü der. Atıyorum yani Türkiye'de 13 bin tane yanılmıyorsam hakim savcı var. Birisi de gözünü kararttı, kalktı, dedi ki Tayyip Erdoğan terör örgütüdür dese. Terör örgütü mü oluyor hemen?
Evet, geçmişte mesela Türk Silahlı Kuvvetleri için de terör örgütü benzetmesi, Genelkurmay Başkanı için de terör örgütü, Ergenekon'da da iddia edilen terör örgütü gibi bir düzeltmeler oldu. Geçmişte de yaşananlar aslında bugün de devam ediyor. Hukuk kurallarına uyulmadığı zaman mutlaka birinin başı derde giriyor. Birinin canı sıkılıyor. Mesele bu herhalde.
Tabii ki. Tabii.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Ekrem Dumanlı. Can, hoş geldin.
Hoş bulduk Yavuz.
Tedirgin misin?
Yok, değilim. Alışkınız, artık biraz hazırlıklıyız da galiba. Tersine biraz rahatladım şu açıdan. Bir dayanışma sergileniyor belki de.
Yeteri kadar var mı? Yani bugün biraz bakıyorum, aslında sanki eskiye göre biraz daha hareketli görünüyor insanlar bu tip baskınlarda. Daha sanki aktif görünüyorlar, doğru mu?
Yani şöyle söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi heyetini biraz önce Cumhuriyet'e ağırladık. Yani bu ciddi bir refleks. Yani olayın olduğu gün sadece olayın baskının olduğu basın kuruluşlarına değil, tehdit altındaki kuruluşlara da bir heyetin ziyareti rastlamadığımız bir şey. Yani demek ki herkes alarmda ve tetikte. Dolayısıyla hani böyle bir şeye de vesile oldu bu olay. Onun için yani bunu biliyorduk, seçime doğru gerginliği tırmandıracaklarını, baskıyı artıracaklarını. Burada önemli olan onların ne yaptığından ziyade bizim ne yaptığımız, ne yapmamız gerektiği. İşte yavaş yavaş o bilinç olgunlaşıyor diye düşünüyorum.
Kaç dava var seninle ilgili Can?
Vallahi tam bilmiyorum hakikaten sayısını. Samimiyetle bilmiyorum. Çünkü bir kısmı soruşturma aşamasında, bir kısmı düştü, bir kısmı devam ediyor. Yani sürekli adliyeye gidip geliyoruz ama hani hangisi düştü, hangisi şey bilmiyorum ama şunu biliyorum. Mesela bu sonuncusu genelde yanlış biliniyor. İşte Mitter'la ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın bizzat üstlenip hedef gösterdiği şeyle ilgili henüz benim ifademe bile başvurulmadı. Yani bir bırak soruşturmayı, davayı yani ajanlık suçlamasıyla karşılaştım. Ama aylardır bir ajan öyle ortalıkta gezip duruyor. Yani
bir savcı da sen kime ajanlık yapıyorsun diye sormadı sana o zaman.
Sormadı henüz. Onun için yani öyle bir şey, hani fırsatını kollama hali var. Hani normal hukuk devletlerinde rastlanmayan tuhaf bir durum. O yüzden de hakikaten hani hangisi dava, hangisi soruşturma bilmiyorum.
Çünkü Fuat Avni'nin yazdığı, verdiği mesajlardan sonra onların tek tek bir meydana gelme hali de var. Türkiye enteresan bir ülke. Bir Twitter, evet, fenomeni. Olacakları önceden söylüyor. İşte ona ilişkin bir takım açıklamalar yapılıyor. Belki hükümete yakın medyada bir takım hazırlıklar ve altyapı hazırlıkları yapılıyor. Sonrasında da icraata geçiliyor. Onlardan bir ayak gibi görmek lazım herhalde, değil mi, İpek Medya grubuna yapılan baskını?
Evet, aslında hani insanlar zannediyor ki Fuat Avni yazıyor ve arkasından bir şey oluyor. Halbuki Fuat Avni olacakları içerideki kuyruğu kulağı olduğu için,
evet,
olacakları yani oradaki hazırlığı duyuruyor aslında. Dolayısıyla zaten o hazırlık olduğunu hani bilenler biliyor. O sadece ifşa etmiş oluyor. Yani kamuoyu da haberdar oluyor. İyi oluyor aslında bir yerde. Belki hani bundan sonraki şeylerin bir kısmının önüne geçiyor. Zaman zaman öyle şeyler de oluyor. Bazen de işte yani onun dediği olmuş oluyor. Ama hiçbirimiz şaşırmıyoruz, öyle değil mi? Yani
evet. Hani peki, kadar enteresan bir şey. Genelde şaşırmıyoruz. Evet. Seninle ilgili de yazdığı şey vatana ihanet, ajanlık suçlamasıyla, evet, cezaevine konulacak. Böyle bir çılgınlık bekliyor musun gerçekten? Sonuçta sen de gazetecisin, siyaseti kokluyorsun, ortama bakıyorsun, dünyaya bakıyorsun, tepkilere bakıyorsun. İşte bugün de olanlar ortada. Böyle bir çılgınlık bekliyor musun?
Vallahi yani siyasette en tehlikeli şey köşeye sıkışmış bir siyasetçi olmak. Yani şimdi köşeye sıkışmış bir siyasetçinin ne yapabileceğini pek azımız biliyoruz. Kaldı ki karşımızda olan siyasetçi de özel bir şey, yani kişilik. Gerçekten ne yapacağını kestiremediğin ve zaman zaman hırsının aklının önüne geçtiğine tanık olduğumuz bir kişilik. Ve yani ben bizzat televizyondan, hani canlı yayında hedef gösterdiği bir gazeteci olarak,
evet,
yapabileceğine aklım kesiyor. Çünkü yani biz normal şeylerle düşünüyoruz, yani bir aklı selimle düşünüyoruz, ama o kadar hırs ve öfkeyle davrandığın zaman ve hani bir seçimi kaybetmişsin, tek başına iktidardan devrilmişsin, bir yenisinin yeni bir şey getirmeyeceğini görüyorsun. Bu durumda bir şey yapman lazım ve köşeye sıkışmış haldeysen burada artık şey olabilir. Yani hani bizim normal aklımızda ya olmaz herhalde diyeceği şeyleri göze alabilir gibi geliyor bana açıkçası.
Evet, son dönemde bu da olmaz artık dediğimiz birçok şeyin de olduğunu görmemiz ve hatırlamamız
yani
lazım.
Yani Genelkurmay Başkanı'nın falan hani alındığı bir yerde hani İpek Medya Grubu'nun ya da şu gazetecinin lafı olmaz diye düşünüyorum.
Peki, kolay gelsin. İnşallah öyle bir
çok
şey olmaz. Ondan dolayı da konuşmayız. Peki, hala teşekkür ederiz
katıldığınız
için.
Kolay gelsin. Sağ olun.
Evet, siyasetten de tepkiler var. Tabii ki bu İpek Medya grubuna yapılan baskınla ilgili iki muhalefet liderinin açıklaması var. Önce bir Kılıçdaroğlu'nu dinleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu sabah saatlerinde yaptığı açıklamayı ve tepki gösterdi. Medyaya karşı bir susturma harekatıdır bu, diyor Kılıçdaroğlu.
Medyası susturulan bir ülkede demokrasiden söz edilemez. Bu konuda hükümeti dikkatli olmaya, tutarlı olmaya ve bizi dünyaya rezil etmemeye davet ediyorum.
Kılıçdaroğlu'ndan sonra bir de Bahçeli'ye kulak verelim. Ondan sonra muhalefeti birlikte değerlendirelim.
Basın üzerinde çok büyük baskılar olduğu gibi sermaye grupları üzerinde de büyük bir tedirginlik yaratacak davranışlar sergilenmektedir. Bunlardan bir kötü örnek bugün gerçekleşmiş oluyor. Bunu tasvip etmek mümkün değil. Bu gidişatın sonu da hayırlı olmayacaktır.
Yine basın özgürlüğüyle ilgili bir iki not. Aslında bu meselenin hangi noktaya geldiğini açıklaması açısından önemli bir not iletmek isterim sizlere. Bunlardan birisi Deniz Ülke Arıboğan'la ilgili. Hatırlayacaksınız, uluslararası ilişkiler uzmanı Deniz Ülke Arıboğan TRT'de yıllardır bir program yapıyor. O programı yaparken bugün bir mesaj atıyor Twitter'dan ve son günlerde de aslında hükümete biraz mesafeli duruyor. İcraatlarına da eleştirel yaklaşabiliyor daha önceden olmadığı gibi. Bugün attığı mesaj şöyle sosyal medya üzerinden: demokrasi ona layık olanların, ona sahip çıkanların hak ettiği bir rejimdir. Medyanın özgür olmadığı bir ortamda demokrasiden söz edilemez, diyor. İpek Koza grubuna yapılan baskından sonra ve bu açıklamayı yaptıktan birkaç saat sonra da TRT'deki programının bitirildiği haberi kendisine ulaşıyor. Şanımız olsun diyerek de tepki gösteriyor Deniz Ülke Arıboğan buna. Bu bir. İkincisi, Diyarbakır'da iki yabancı gazeteci gözaltına alındı çok yakın zamanda. Terör örgütüne mensup olmamakla birlikte onun propagandasını yapmak suçlamasıyla iki İngiliz gazeteci. İngiliz gazetecilerin gözaltına almalarına bölgeden de ciddi tepkiler var. Ve şu anda da telefon attığımızda Diyarbakır temsilcimiz Hikmet Durgun var. Hikmet, merhaba. Hikmet Durgun beni duyabiliyor mu?
Alo.
Hikmet Durgun beni duyabiliyor musun?
Evet efendim, duyabiliyorum.
Merhabalar. Gözaltına alınan iki gazeteciden bahsettik Hikmet Durgun. Nedir onların durumu?
Evet, iki tane
İngiliz
gazeteci. İngiliz gazeteci üç gün önce Diyarbakır'da terörle mücadele şube ekipleri tarafından işi de yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınmış adı. Üç
Hikmet.
Gazeteci.
Hikmet.
Evet.
Duyabiliyor musun beni? Şimdi işi de yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınıyorlar. Ama Bağlar Caddesi'nde Diyarbakır'da, değil mi? Yani bu biraz da bana sanki bir araya gelince biraz sıkıntılı gibi bir durum gibi geldi.
Evet, bunlar Diyarbakır merkezde Bağlar Caddesi'nde çekim yaptıkları esnada gözaltına alınmış lazım. Tarafında tutuklama istemiyle sevk ettikleri mahkeme tarafından da tutuklandılar dün akşam. Tabii ki avukatlarıyla görüştük. Avukatları her üç gazetecinin de suçlamalarını kabul etmediğini dile getirdiler ve dosyada gizli kararı korunmuş.
Dosyada gizli kararı koruldu. İki gazeteci evet. de şu anda cezaevindeler, tutuklandılar iki İngiliz gazeteci. Evet. İşi de destek verdikleri gerekçesiyle. Peki bir olay daha konuşacağız seninle ama önce bir olaya bakalım. O da AK Parti eski gençlik kolları başkanı dün itibariyle Diyarbakır'da bir cinayete kurban gitti. Çok ciddi tepki var. Ankara'dan, siyasetten, bölgeden çok ciddi tepkiler var. Önce bir olaya bakalım, ondan sonra bu meselenin de detayını seninle konuşalım.
Eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'nın Diyarbakır'da öldürülmesi gündeme oturdu. Saldırı her kesimce kınanırken saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bulunamadı. 15 gün önce polise başvurup tehdit ediliyorum diyen kocanın, kendisini JITEM elemanı olarak tanıtan kimliği belirsiz bir kişiden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Saldırıyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK davamızın yürekli neferlerinden ifadesiyle andığı kocanın katillerinin bir an önce bulunması için talimat verdiği açıklandı. Saldırıya HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş da tepkiliydi. Demirtaş Twitter üzerinden Yunus Kocan'ın katledilmesini lanetliyorum, katillerinin bir an önce ortaya çıkarılmasını ve yakalanmasını bekliyoruz dedi. 31 yaşındaki genç siyasetçinin cenazesi Çermik ilçesinde toprağa verildi. Başbakan yardımcısı Cevdet Yılmaz taziyesini partililerle beraber cenaze evine giderek sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise taziyelerini telefonla ilettiği bildirildi. Koca dün öğlen saatlerinde Diyarbakır'daki kendisine ait eczanenin önünde saldırıya uğramış, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Evet, eski AK Parti Gençlik Kolları Başkanı dün bir cinayete kurban gitti dedik. Bugün iki kişinin bu meseleyle ilgili gözaltına alındığı haberleri var. Soruşturma hangi aşamada Hikmet? Bilgi verebilir misin bize?
Evet, bugün soruşturma çok yönlü soruşturuluyor. Bizzat soruşturma talimatını Başbakan Ahmet Davutoğlu vermişti ilgili birimlere. Bugün öğleden sonra soruşturmayla ilgili iki kişi olayda kullandıkları silahla gözaltına alınmışlardı. İki kişi Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgu altındalar. Özellikle de olayın bir siyasi yönü olup olmadığını, terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. İki kişi de 46 yaşında Diyarbakır şehir dışına gözaltına alındılar. Gözaltı ile ilgili sanık şüphelileri
sorguları devam ediyor.
Evet, sorgular devam ediyor. Adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
Peki, günü. Çok teşekkür ediyoruz Hikmet.
Ben teşekkür ederim yayınlar.
Evet, Hikmet Durgun'dan Diyarbakır'daki son durumu aldık. Diyarbakır'dan ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Iğdır'da da bir doktorun PKK'nın yol kestiği sırada arabasına inerek kaçmak isterken PKK'lılar tarafından öldürüldüğüne ilişkin bir haber var. Silopi'den, Şırnak'tan, Şemdinli'den yine maalesef kötü haberler geliyor. Bu kötü haberlerin niye geldiğini önemli bir isimle Brüksel'den Zübeyir Aydar'la KCK yöneticisi Zübeyir Aydar'la konuşacağız. Zübeyir Bey şu anda hatta. Merhabalar, hoş geldiniz Zübeyir Bey yayınımıza.
Hoş bulduk, buyurun.
Birkaç gündür aslında seçimlerden hemen sonra PKK'nın Adıyaman'da başlattığı ateşkesin sona erdirilmesi, işte askerin öldürülmesiyle ateşkesin sona erdiği biçiminde değerlendiriliyor Türkiye tarafından. Tabii sizin görüşünüzü alacağız şimdi. Bir zor günler geçiriyoruz. Hazır yeni seçim olmuşken, HDP 80 milletvekili kazanmışken, Türkiye'de meclis daha çalışmaya başlamamışken niye bu kanlı günleri yaşıyoruz biz? Zübeyir Bey, bunu sormak için aradık sizi.
Evet, haklı bir soru. Bunun öncesine gitmek lazım. Bu aslında AKP'nin sorunun kökeni AKP'nin iktidar hesaplarında ve Kürt sorununa yönelik bugüne kadar oyalamacı ve faydacı yaklaşımından kaynaklanan bir durum. Şimdiye kadar AKP'nin bir çözüm projesi gelişmedi. Ama hep seçim zamanlarında ateşkeste, işte çatışmasızlıkta çıkarlarını görüyorlardı. Ta ki HDP parti olarak seçime girme kararı aldıktan sonra gelen anketler AKP yönetiminin önüne geldikten sonra anketlerde HDP'nin barajı geçtiği ve AKP'nin iktidar çoğunluğuna ulaşmayacağı görüldükten sonra bu sefer farklı bir bir yöne gidildi. Bu da Mart ayıdır. Yani 28 Şubat'a kadar sorun yoktur. Ama 15 Mart'tan itibaren sorun vardır.
Yani HDP'ye yönelik ciddi bir eleştirileri dile getirmeye başladı hükümet yetkilileri. Sanıyorum kastınız bu.
Mesele yalnız HDP'ye değil. Hayır. Şimdi bakın 2012'de çok sert çatışmalar vardı.
Evet.
Şimdi her taraf çok gergindi. Hükümet İmralı'ya heyet gönderdi. Orada belli mütabakatlara varıldı ve çatışmalar durdu. Bir süreç başlatıldı 2013'ün başında. Şimdi bu 2015'in Mart'ının 15'inde Tayyip Erdoğan Balıkesir'deki konuşmada ne Kürt sorunu kardeşim, hep Kürt sorunu diyorsunuz. Kürtler her şey olmuyor mu? İşte eski söyleme döndü ve bu iş yoktur. Sonra dedi ki masa yok, müzakere yok, heyet yok, gözlemci heyet yok ve bu iş burada biter. Şimdi ve 5 en son görüşme 5 Nisan'dadır Sayın Öcalan.
Evet.
Yani başkanımızla en son görüşme 5 Nisan'dadır. Ve ondan sonra tamamıyla görüşmeler kesildi. Şimdi bu iş ya görüşmelerle halledilir ya görüşmeler kesildikten sonra bu iş savaşa gider. Bunun için çok şey bilmeye gerek yok. Tecrübe bunu gösteriyor. Bu sorun çözülmeden hep baş ağrıyor.
Yani şimdi biraz anlamak için soruyorum Zübeyir Bey. AKP HDP'nin yükselişinden sonra bir siyaset değişikliğine gitti. Çözüm sürecini rafa kaldırdı ve sonrasında da Öcalan'la görüşme yollarını kapattı. Eğer Öcalan'la görüşme yoksa müzakere de yoktur ve bu nedenle de silahlar konuşmaya başladı diyorsunuz özetle, doğru mu?
Yani şimdi zaten böyle ve AKP ondan sonra provokasyonlara başladı. İlk provokasyon 11 Nisan'da Ağrı'dadır. Ağrı'da askerleri götürdüler, orada bir dağın başında oraya bıraktılar. Dediler ki burada ölsünler, siviller kurtardı, HDP'liler kurtardı, yaralıları hepimiz biliyoruz nasıl görüntüleri var, nasıl taşıdılar, şunu ettiler. O gün aslında 10-15 tane cenaze istiyorlardı provokatörler. Yani bunun içinde hükümet, cumhurbaşkanı da var. Hepsi böyle bir kararı. Ondan sonra da her tarafta bir savaş yapılacaktı. Tam insanda. Fakat tabii ki geldi. En son şimdi gerginlik başlayınca, görüşmeler kesilince tabii ki en sonuçta çatışmaya gider. Fakat bir şey daha var. Şimdi hükümet bir işte iki tane polis... Bak bir şey daha söyleyeyim. Hükümet der ki iki tane polisimiz vuruldu.
Evet.
Şimdi o polis vurulması olayı şeyde Ceylanpınar'da, o da bir başka olaydır. Yani onun ciddi biçimde araştırılması lazım. Biz de üzerinde duruyoruz. Ne oldu ne olmadı.
Sizden iki açıklama oldu. Önce kabul edildi, sonra da kontrol edilemeyen birlikler sonra yaptı dendi.
Şimdi böyle ve araştırılıyor. Aslında orada bir yönlendirme mi var? Nasıl bir şeydir? Ben hakim değilim. Yani araştırıyorum. Şimdi iki polisin öldürülmesi üzerine ben 75 uçağı kaldırıp 16 saat boyunca 300 hedefe 400 bomba bırakıyorsan bu normal bir şey değil.
Ama Adıyaman'da var değil mi?
Adıyaman'da da bir karşı karşıya gelme var. Yani bir şeydir, bir çatışma çıkmış. Yani dağda bir operasyon esnasında orada bir çatışma açma. Yoksa kimse.
Ama öncesinde kamyon yakmalar var, yol çevirmeler var. Yani tamam, PKK'da bir hazırlık var. Değil mi? Yani şimdi iki polise bağlamamak lazım.
Şimdi bu gerginlik hepsi böyle. Ama 24 Temmuz özel bir tarih olarak planlanmış bir şey. 24 Temmuz Lozan'ın yıl dönümüdür. Lozan bizim açımızdan, Kürtler açısından bölünmedir, parçalanmadır, ölümdür, yok olmadır. Ve Lozan'ın yıl dönümünde 16 saat boyunca bombardıman yapıyorsunuz. Bütün bir coğrafyayı yakıyorsunuz. Burada bunun mesajı bellidir. Önceden hazırlık yapılmıştır ve bu sürece getirilmiştir.
Şimdi suç sonrası söyleyeyim. Yapılan işten bahsediyorsunuz. Şimdi ben aslında çok özür dilerim. Evet. Bir soru sormak istiyorum da araya girerek.
Buyur,
şimdi buyur. Hükümetin yaptığı icraatlar, ortaya koyduğu icraatlar, AK Parti'nin ortaya koyduğu icraatlardan ziyade biraz sizin yaptığınız ve Türkiye'deki genel atmosferi de konuşmak isterim. Çünkü örnek olarak Ağrı'yı verdiniz. Ağrı'da bir olay gerçekleşti ve Türkiye'de birçok insan o olaya çok ciddi hassasiyet gösterdi. Bir dakika ne oluyor dedi, orada bir provokasyon mu var dedi, işte köylülerin askerleri kurtarmasını takdirle karşıladı, HDP olaya el attı. Sonrasındaki gelişmelerde niyeyse ipin ucu kaçtı. Siz biraz daha tahammül edemez miydiniz? Yani illa Türkiye'yi bir ateş alanına çevirmek mi gerekiyordu? PKK biraz daha duramaz mıydı? Çünkü siyasi olarak da bir hassasiyeti seçimlerde HDP'ye göstermişti Türkiye. Daha çok yeni. Siz eski milletvekilisiniz, bilirsiniz DEP zamanını. Ben de bilirim o zaman, Ankara'da çalıştığım için. Sizi de tanırım zaten. O günden bugüne çok ciddi mesafe alındığı belli. Niye siyasete hiç şans tanınmadı?
Ya siyasette şans tanıdı ama siyasette tek taraflı bu işler olmuyor. Yani olabilir, bazı yerlerde bazı aşırılıklar da olabilir. Ama bizim cenahta biz ateşkesi bitiriyoruz, savaş başlatıyoruz anlayışı olmamıştır. Canlı saldırılara karşı bir misilleme yapılmıştır. Halen de o çerçevededir. Halen değerlendiriyoruz. Yani
neyi değerlendiriyorsunuz?
Nasıl açabiliriz? Siyasetin yolunu nasıl açabiliriz? Biz bu işi bugün, eğer bugün hükümet 28 Şubat'ta varılan mutabakata uyacağını açıklarsa, bugün ona uygun heyetler oluşur, giderse, İmralı kapıları açılırsa, ki 5 aydır hiç kimse görüştürülmüyor, durumu nedir ne değildir bilmiyoruz. Bugün o anda öyle bir adım atılırsa, herhalde bizim boş bırakacağımız bir karşılıksız bırakacağımız bir durum olmaz. Şimdi bu işte bu burada birilerinin bir, bu aslında Türkiye saldırı altında değil, Türkiye bir tehdit altında değil, böyle bir şey yoktu. Burada bu bir iktidar savaşıdır, bir saray savunmasıdır, bu
tam da HDP'nin aslında söylemini kullanıyorsunuz. Çünkü Demirtaş da bir saray savunması demişti bunun için. Ama bir aynı zamanda bir tezat yaratmıyor mu? Siz diyorsunuz ki hükümet barıştan nemalandı ve bundan sonra nemalanamayacağını gördüğü için savaşı seçti. Ama siz de aynı zamanda savaşın bir parçası haline geliyorsunuz. Bu bir tezat değil mi? HDP'ye karşı bir haksızlık da değil mi?
Savaşı, şimdi bak, savaş yani kavga bir kişi de çıkarabilir. Saldırı yetiyor. Şimdi yani savaş tek taraflı da yapılabilir. Ama barış tek taraflı olmuyor. Barışın mutlaka iki tarafı olması lazım. Ben sizi anlıyorum.
Biz niye savaş çıktı diye sorguluyoruz zaten. Derdimiz işte, o. Niye insanlar ölüyor diye burada sorguluyoruz.
Tabii ki bu konularda biz de yani bu kayıplardan, yaşananlardan biz de gerçekten son derece üzülüyoruz. Yani bu böyle bir durum bu ülke hak etmiyor. Bizim kararımız bu ülke insanlarıyla birlikte yaşamadır. Yani
gerçekten insan baktığı zaman Zübeyir Bey, çünkü çok mesafe kaydedildi, görüşmeler yapıldı, masalar kuruldu, öyle oldu böyle oldu, sıkıntı oldu ama yani canı yanıyor. 3 yıllık 4 yıllık bir çatışmasızlık döneminden sonra gelinen noktada bir bakıyorsunuz yine insanlar ölmeye, çocuklar ölmeye başlıyor, şehirler yanıyor,
evet.
İşte silahlar konuşuyor. Yanmıyor mu sizin canınız ya? Bu kadar zaman boşa mı geçti? Bu ölen insanlara yazık değil mi?
Aynen yazıktır. Biz de bunlardan son derece rahat. Ama bunu
niye çözüm bulamıyoruz?
Bak biz şimdi çözüm burada güçlünün adım atması lazım. Güçlü bu hükümet yani karşı taraf güçlüdür. Mücadelenin yöntemini o belirler. Bugüne kadar herhangi bir barış adımını biz karşılıksız bıraktık mı? Daha 9 defa tek taraflı ateşkes ilan etmişiz. Bütün bunlara rağmen bugüne kadar 13 yıldır iktidarda herhangi bir projesi var mı? Bu halk bu kadar inim inlerken yani 13 yıldır iktidarda ve hiçbir biçimde bir çözüm üretmiyor. Eğer çözüm üretseydi şimdi 10 defa bu meseleyi çözmüş olurdu. Mesele burada. Biz de şu anki bu yaşananlarla rahatsızız ama sorumlusu hükümettir. Barışı bozan onlardır. Bu konuda bir sürü çağrı yapılıyor. Hepsine saygı duyuyoruz.
Evet, Selahattin Demirtaş'ın gereken... mesela çağrısı var. Amasız tabii, silah bırakılsın diye.
Yani şeyi şimdi çağrılara hepsine saygı duyuyoruz. Değer de biçiyoruz. Fakat tek başına çağrıyla yetmiyor. Türkiye'de birilerinin bir inisiyatif alması lazım. Yani birilerinin şimdi hükümet görüşmüyorsa barış çağrısı yapan çevreler var. Barış inisiyatifleri var. Birleşip İmralı'nın kapısına dayanabilirler. Adalet Bakanlığı'nın kapısına dayanabilirler. Siz gitmiyorsanız bize kapı açmak zorundasınız diyebilirler.
Öcalan'la yani, bir görüşme bütün çatışmayı bitirir mi?
Ya bu bir bu çok önemli bir adım olur. Tabii ki görüşmenin içeriğini ben buradan tayin edemem. Ama şimdi oradan mesaj geldi, çatışmalar durdu. Orasının kapısı kapandı ve şimdi çatışmalar başladı. Şimdi bütün bunlar bu, çünkü bu hareketin başı odur. Baş müzakerecisi de odur. Yani şimdi bu anlamda hükümet kendi söylediğini söylüyor ama Başkan Apo'yla 5 aydır kimse görüştürülmüyor ve onun adına bir sürü yalan dolan haberler kendi basınında orada burada dolaştırıyorlar. Neden birilerinin gidip görüşmesine izin vermiyorlar? Şimdi ben yol gösteriyorum. Şunu diyorum. Bu barış inisiyatifinde bulunan arkadaşlar, çağrıda bulunan arkadaşlar bana göre Adalet Bakanlığı'nın hükümetin kapısına dayanmalı. Siz gitmiyorsunuz, biz gideceğiz. Bize bu yolu vermek zorundasınız. Son derece meşru bir taleptir ve Türkiye'nin içinde daha da gitmiyor, başka yere de gitmiyor. Bir cezaevinde gidecek, görüşecek ve oradan en azından onun mesajını getirip götürecek. Bu bu kamuoyunu rahatlatır. Bu yani oradan gelecek mesaj tabii ki önemlidir. Bizim açımızdan da önemlidir. Kamuoyu açısından da önemlidir.
Bir şey daha sormak isterim. Zaten yavaş yavaş sonuna da geldik. Çok da fazla vaktinizi almak istemem. Son dönemde PKK'dan yapılan açıklamalarda HDP'ye dönük çok ciddi eleştiriler var. Bunu neye bağlamamız gerekiyor? Yani seçimler olduktan sonra daha mecliste hiç faaliyete geçmeden HDP'ye yönelik Duran Kalkan'ın dün bir açıklaması vardı. Özgür Gündem'de yayınlanmış bir köşe yazısı özellikle. Bu barış çağrılarına yönelik HDP'ye ciddi eleştiriler var. Neye bağlayalım biz bu eleştirileri? Bir sıkıntı mı var HDP ile KCK arasında, PKK arasında?
Hayır, hayır. Şimdi olay şu. Yani bir köşe yazısında, bir şeyde bu konuda bir arkadaşımızla bir eleştiri hakkını kullanabilir. Görüşü öyle olabilir. Bu kurumsal, tüm işte KCK böyle HDP'ye saldırdı, böyle şey yaptı olayı. O şekilde.
Sanki Demirtaş'ı gözden çıkartmış gibi bir hali vardı.
Yok,
onun
hayır,
için PKK'nın. Öyle bir algı oluşuyor.
Öyle bir şey yok. Ve şeydir yani, zaten o gün konuşmasında kendi kendisi, yani hepimizi, yani tüm hareketi, tüm barış çevrelerini, tüm muhalefeti, hepsini birden eleştiriyor. Yani öyle tek başına aslında bir değerlendirmedir. Yani bir görüş belirtmedir. Öyle bir, yoksa harekette böyle HDP'ye yönelik işte böyle kurumsal bir yaklaşım, bir şey olayı değil. Yani ona da saygı duymak lazım. Fakat tabii birileri de bu konuda çok fazla kullanmaya çalışıyor. Yani hükümete yakın basın bu çerçevede fazla kullanmaya çalışıyor.
Ya ayrışma şey var fikrini.
Yoktur.
Daha çok kullanmaya
yani
çalışıyor.
Öyle bir olay.
Bir görüşünüzü öyle almak bir isterim. Yoktur. 1 Kasım'da seçimler yapılabilir mi Türkiye'de, bu ortam böyle devam ederse?
Burada tabii herkese sorumluluk düşüyor. Yapılmasından yanayız. Yani bize de sorumluluk düşer, hükümete de sorumluluk düşer, kamuoyuna, herkese, bütün partilere de sorumluluk düşer. Biz demokratik bir seçim olması için biz de bu çerçevede birileri bir inisiyatif üstlenirse, herhangi başka bir farklı bir şey yaparsa, burada yani hükümetin tavrına bağlı, bizim açımızdan sorun olmaz. Biz seçimlerin adil, demokratik bir ortamda yapılmasından yanayız. Olabilir diye düşünüyorum.
Son bir soru. Siz az önce söylediniz, çatışma ortamı hükümetin, AK Parti'nin işine yarıyor dediniz. HDP'nin 7 Haziran'da aldığı sonuçlar ortada. O zaman çatışma devam ederse HDP 7 Haziran'a göre daha başarısız bir sonuç alacak. PKK'nın çatışmaları devam ettirmesi neticesinde mi diyelim?
Belki birileri öyle düşünüyordur. Belki birileri öyle bir hesap yapıyordu. Yani bu illa onların yaptıkları hesapların tutacağı anlamına gelmez. Hayır. Yani çatışma sürsün veya sürmesin. Demokrasi güçleri bu konuda birlik olacaklar ve çatışmanın sorumlusuna gereken dersi verecekler.
Ama ölüm var yani, Zübeyir bu, Bey. Batı'ya şehit haberleri geldikçe, cenazeler kalktıkça, Güneydoğu'ya, Güneydoğu'da ölen insanlar olunca, onların cenazeleri kalktıkça tabii bir ayrışma da söz konusu. Yani orada Türkiye Partisi imajına bir zarar vermiyor mu PKK'nın bu çatışmayı ya, devam
şimdi,
ettirmesi?
Olay bu. HDP ile pek de aynı değildir. Birileri bu savaşın sorumlusu, bu savaşın sorumlusu mevcut hükümettir, Cumhurbaşkanı'dır. Yani onların iktidar hesaplarıdır, onun bozulması lazım. Onun bozulması lazım. Ben HDP'ye oy veren, bugüne kadar o şekilde hareket eden insanların bu işi iyi gördüğünü ve gereken tavrı koyacağını düşünüyoruz.
Peki, çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim, selamlar.
Kimdir devlet? Devlet bizim sayımızda devlettir.
Tarihe not düşülecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık değişmez kural olacak.
Erdoğan yıpratmak, AK Parti'yi
yıpratmak. Asla böyle bir şey.
Herkes konuşacak, her şey her konuşulacak. Şey, her Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle her gün 17.30'da RSFM'de.
Evet, Zübeyir Aydar'dan önemli açıklamalardı bunlar. Sanıyorum bu akşamdan itibaren biraz bunları konuşur Türkiye. Devam edeceğiz. Ankara'dan birkaç küçük başlık var. Onlarla devam edeceğiz. Ne var? Ekonomide bir takım planlamaları var hükümetin. Bununla ilgili konuşacağız Erdal Sağlam'la. Başbakan Davutoğlu'nun Tuğrul Türkeş'le birlikte Alparslan Türkeş'in mezarını ziyareti var. Çok enteresan bir durumdu. Bunu da biraz konuşalım istiyoruz. Bakanlar Kurulu toplandı. Ondan da iki kelamımız var. Bir de adli yıl açılış töreni vardı. Her yılkinden farklı tabii. Barolar Birliği Başkanı bu kez konuşmadı. Yargıtay Başkanı'nın konuşması var. O konuşmada da değindiği iki konu var. Bir, Anayasa Mahkemesi'nde ile biz aslında eşitiz, o bizim üstümüzde gibi görünüyor biçiminde yargılar arası bir çekişmenin mesajı vardı. Bir diğeri de adliye içindeki, hukuk içindeki cemaat yapılanmasına ilişkin de mesajı.
Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının tutuklanması, adli ve idari soruşturmalar uğraması bir hukuk devleti için iftihar tablosu olamaz. Ancak her türlü cemaat, cemiyet çıkarının, toplum çıkarının yerine ikame edilmesinin, hukukun bireysel veya grupsal ihtiraslara feda edilmesinin de hiçbir mazereti ve açıklaması olamaz.
Evet, Cumhurbaşkanı da bir mesaj yayınladı adli yıl açılış töreni çerçevesinde. O da mesajında cemaatle ilgili meselelere dikkat çekti. Onu da söylemiş olalım, geçelim. Bakanlar Kurulu, geçici Bakanlar Kurulu ilk kez toplandı bugün. Bakanlar bir arada görüntü verdiler. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra bir açıklama yapılmasını bekliyoruz ama öncesindeki bir faaliyet çok dikkat çekiciydi. O da Tuğrul Türkeş'le Ahmet Davutoğlu Anıtkabir'de atanın karşısında saygı duruşunda bulunduktan sonra aynı arabayla ayrıldılar Anıtkabir'den Bakanlar Kurulu'na giderken. Aynı arabayla ayrıldılar ve Beştepe'de Alparslan Türkeş'in mezarına gittiler. Çok simgesel bir durum, simgesel bir görüntü ama önemli bir görüntü. Şöyle iddialar vardı biliyorsunuz. Davutoğlu hükümeti kurarken milliyetçi bir takım hisleri de dışarıda bırakmamak ve ona ilişkin de önlem aldığını göstermek için MHP'den Tuğrul Türkeş'e davet gönderdi ve o da kabul etti. Böylece rahatladı Davutoğlu diye. Özel bir ihtimam gösterdiğini söyleyebiliriz Tuğrul Türkeş'e ve özel görüntülerde vermeye devam ediyor Tuğrul Türkeş'le birlikte. Siyaset böyle. Geçelim ekonomiye. Ekonomide Erdal Sağlam konumuz olacak. Erdal Sağlam Ankara'da Hürriyet Gazetesi'nin köşe yazarı. Bugün ne yazmış Erdal Sağlam? Demiş ki hükümet daha kısa süre önce tüketimi kısmaya çalışıyordu. Ama sonrasında ne oldu? Sonrasında bu kısıtlamalar nedeniyle ekonomide başka sıkıntılar ortaya çıktı. O ortaya çıkan sıkıntıları gidermek için de yeni önlemler alınıyor. Peki o önlemler neler? Konuşalım Erdal Sağlam'la. Erdal Sağlam, hoş geldin.
İyi yayınlar, teşekkür ediyorum.
Çok uğraşmışlardı aslında değil mi geçmiş dönemde bu üretimi kısmak, cari açığı biraz aşağı çekebilmek, kredi kartları, taksitler ve çok zor kararlardı onlar. O kararların altına imza atılmıştı Ali Babacanlı dönemde. Şimdi gelinen noktada verdiğin haber öyle gösteriyor ki biraz geriye dönüş var. Doğru mu anlıyoruz?
Doğru. O zamanlar ekonomi çok canlıydı ve cari açık çok yükseliyordu. Onu biraz daraltmak, frene basmak gerekiyordu. Ama buna rağmen zor kararlardı. Çünkü politikacılar biliyorsun böyle kararları sevmiyorlar.
Evet.
O dönem Babacan'ın ısrarıyla alındı. Ama şimdi...
Şimdi ne oluyor Erdal?
Yeniden.
Erdal sen.
Ya büyüme küçüldü. %2,5 civarında oldu. Bu oranlarla seçime gitmek biraz zorluyor sanıyorum hükümeti. Ve biraz canlandırmak istiyorlar piyasayı. Bunun için de para basma yerine... bankaları kullanarak piyasayı canlandırmak, iç talebi canlandırmak, bunun da seçime etkisi olursa onu görebilmek için.
Orada ne yapıyorlar? Taksit sayıları artacak anladığım kadarıyla.
Şimdi üzerinde kesin karar verilen 36 ay tüketici kredilerindeki vadeyi 48'e uzatacaklar. Bu kesin. Onun dışında kredi kartlarında sınırlama getirmişlerdi. Onları şimdi şey yapmaya çalışıyorlar. Onun üzerinde çalışıyorlar ama cari açığı çok arttırır mı diye de bürokratlar korkuyor açıkçası. Çünkü son dönemde yine ihracat azaldı. Cari açık büyümeye başladı. Bunun da bir algısı, kötü bir algı yaratır mıyız? Ondan çekiniyorlar ama politikacı bunu da yapın derse onu da yaparlar Yavuz.
Kredi kartlarında o en az ödemelerde işte ödenecek miktarlarda bir takım düzenlemeler yapılmıştı. İşte iki kez en azını öderse üçüncüsünde %40'ını ödeyecek gibi önlemler alınmıştı.
Gelirine göre sınırlandırmıştı. Onlar da bir şey düşünmüyorlar. Ama kredi kartında mesela gıdada yok, akaryakıtta vade yok kredi kartında. Sanıyorum o da öyle kalır. Ama otomobildeki vadeyi uzatabilirler. Diğer beyaz eşyadaki vadeyi, kredi kartı vadelerini uzatabilirler.
Bir de taksitli nakit kredi diye bir şey vardı herhalde. Sen onunla ilgili de bir düşünceleri olduğunu söylemişsin sanıyorum.
Yok, taksitli nakit krediyle ilgili bir şey yazmadım.
Kredi kartından taksitli kredi.
Ha, kredi kartından taksit.
Evet,
kredi kartı. Biraz önce bahsettiğim de evet. O zaten. Yani bazı mallarda kredi taksitleri sınırlı, bazılarında yok. Hı hı. Ama tüketimi arttırmak için onlarda da bir esneme yapabilirler mi diye bakıyoruz. Orada kesin karar verilmedi ama çok sıkışırlarsa onu da arttırırlar.
Bir son soru. Ali Babacan gitti. Hı hı. Çok uzunca bir dönem Türkiye ekonomisini yöneten bir isimdi. Öyle ya da böyle güvende sağlamış bir isimdi. Gitti, yeni bir isim geldi. Bu nasıl etkileyecek? Yani buna tepkiler nasıl piyasaların? Sen çok yakında duran ve onların nabzını tutan bir isim olduğun için sormak isterim. Nasıl bir sonuç getirecek?
Cevdet Yılmaz rahatsız etmez Ali Babacan'ın yerine gelen. Çünkü geçici bir süre. Eğer yeni bir hükümet, uzun vadeli bir hükümet kurulsa da Cevdet Yılmaz geliyor olsa bu biraz tedirgin ederdi piyasalar. Ama 2-3 aylık bir hükümette Cevdet Yılmaz... Ali Babacan'la da arası iyidir, danışarak gider diye şey yapar. Burada kritik olan, Cevdet Yılmaz'ın geçici olduğunu herkes biliyor. Burada kritik olan mesela önümüzdeki günlerde Ali Babacan yeniden girmek için başvurdu mu? Aday olmak için başvurdu mu?
Ki
başvurdu
imkanı mu? Var önemli. Değil mi? Evet, 3 dönem
İmkanı da var. O şart kalktığı için. Ama bizim çevresinden duyduğumuz tedirgin olduğu ve hele ki bir tek başına AKP iktidarı olursa Cumhurbaşkanı'nın etkisinin çok fazla olacağı ve...
Aslında o tedirginliği sen kulislerden de takip ediyorsundur. Uzun süredir yaşıyor diye biliyoruz bize kadar ulaşandan evet. Bahsediyorum. Yani masasını toplamasının üzerinden birkaç ay geçtiği biçiminde bilgiler bile var. Değil mi senin kulağına da gelmişler?
Dönem daha önceye de dayanan şeyler oldu. Yani biliyorsun 2007'de IMF programı bitti. Ondan sonra yeni bir şeyler yapılması lazımdı. Mali kuralı getirmek istedi harcamaları kısıtlamak için. O zaman Başbakan Tayyip Erdoğan bunu engelledi. Ta o dönemden beri bir rahatsızlığı var. Yani bu yaklaşık 4-5 yıldır olan bir şey. Ama dönem dönem arttı. Ama bir başka bir kültür, onun içerisinden ayrılamıyorlar.
Ayrılamıyorlar ve önümüzdeki dönemde evet. gelip gelmeyeceği de piyasalar açısından önemli diyorsun. Peki.
Çok, önemli.
Çok teşekkür ederim Erdal Sağlam katıldığın
Kolay
için.
Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sağ olun.
Yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Bir de bunu dinleyelim. Bugünkü bölümünde ne yaptık bugün? Aslında sabahtan itibaren ciddi bir heyecan vardı Türkiye'de. Koza grubuna, Koza Bugün Gazetesi, Kanal Türk Televizyonu, Bugün Televizyonu'nda içinde bulunduğu Koza grubuna sabah saatlerinde bir baskın düzenlendi polisler tarafından. MASAK raporu çerçevesinde düzenlenen bu baskın Türkiye'de basına karşı müdahale olarak algılandı, haklı olarak. Onun üzerine çok ciddi tepkiler vardı. Hem basın kuruluşlarından tepkiler vardı, basın örgütlerinden tepkiler vardı. Avrupa'dan tepkiler vardı, o tepkileri sizlere aktardık. Siyasetçilerden tepkiler vardı, o tepkileri de aktardık. Önümüzdeki dönemde kendi üzerinde tehdit hisseden basın kuruluşların genel yayın yönetmenleri de bağlandılar. Onlardan da tepkilerini aldık. Sonrasında ne yaptık? Sonrasında bir Güneydoğu'ya gittik. Bence çok ciddi açıklamalar dinledik. Kimden? Zübeyir Aydar'dan. KCK'nın yönetim yöneticilerinden Zübeyir Aydar. Aslında dedi ki Öcalan'la bir görüşme olsa bütün bu yaşananlar son bulabilir. Niye ısrar ediyorlar anlamıyorum. Aynı zamanda dedi ki bu savaşı hükümet istedi, AK Parti istedi, Tayyip Erdoğan istedi. Bunun kendilerine, barışın kendilerine bir fayda getirmediğini tespit ettiler ve savaşı tercih ettiler dedi. Biz de sorduk, peki siz niye o zaman savaşıyorsunuz? Ama tek taraflı olmaz dedi. Bence çok doyurucu da cevap veremedi bunlara. Ama gördüğünüz gibi hep savaş konuştuk, hep sıkıntı konuştuk, baskın konuştuk, polis konuştuk. Bugün 1 Eylül, Dünya Barış Günü. Barıştan hiç konuşmadık. Umarız önümüzdeki günlerde barıştan konuşuruz. Onunla konuşmadan önce de John Lennon'dan bir parçayla veda edelim istiyoruz. John Lennon'ın Give Peace a Chance, yani barışa bir şans ver şarkısını sizlerle paylaşacağız. 1969 yılında çıkarmış savaş karşıtı bir single bu. Ve 70'lerde Amerika'da savaşa karşı bir marş haline gelen bir parça John Lennon'dan. Give me peace a chance. We'll be right back.
Tarihe not düşülecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık değişmez kural olacak.
Erdoğan yıpratmak AK Parti'yi...
Asla böyle bir şey.
Herkes konuşacak, her şey her konuşulacak. Şey, her
onun tahtını kim? Güne kadar sözümleyenler.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Her gün 17.30'da RSFM'de. twitter.com/bidebunudinle, facebook.com/bidebunudinle.
Evet, sosyal medya üzerinden bize ulaşabilir, sorularınız varsa iletebilir, dileklerinizi, temennilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de bundan mutlu oluruz. Bir özet verelim ve bugünkü programı da bitirelim. Ne yaptık? Bugün aslında Türkiye ne yaşadı? Basın özgürlüğünü konuştu. Basın özgürlüğünü Koza grubuna, İpek Koza grubuna yapılan baskınla beraber gündeme taşıdı. Çünkü Fuat Avni fenomeni, Twitter fenomeni Fuat Avni, daha önce basının sesinin kısılacağı, muhalif basının sesinin kısılacağı, Cumhuriyet'e, İpek Koza grubuna, Samanyolu'na, Zaman gazetesine baskınlar yapılacağı ve yayınlarının engelleneceği biçiminde mesajlar atmıştı. O mesajlar çerçevesinde değerlendirildi bugünkü baskın. Ve genel yayın yönetmenleri konuştular. Bir tek konuda soru işareti oldu. O da Akın İpek yurt dışında mı değil mi? Genel yayın yönetmeninden bunun yanıtını alamadık. Dönecek mi, dönmeyecek mi? Bu konuyla ilgili de bir yanıt alamadık ama anlayabildiğimiz kadarıyla Akın İpek bu süreci biraz dışarıdan izlemeyi, yurt dışından izlemeyi tercih edecek. Sonrasında Zübeyir Aydar'la konuştuk. Türkiye'nin en önemli, en sıcak konusu Güneydoğu'da sokaklarda hendekler var. Ateş yanıyor, insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, polisler ölüyor, askerler ölüyor, PKK'lılar ölüyor. Bu ölümler durabilir mi, duracak mı? Kim sorunundan ziyade nasıl duracak sorusunun üzerinde durduk. Ve iki konu öne çıktı. Bunlardan birisi Kandil'le bir görüşme olursa biz bu meselede üzerimize düşeni yaparız dedi Zübeyir Aydar. İkinci bir konuda Türkiye'de seçim olur, olabilir. Bu konuda da biz üzerimize düşeni yaparız dedi. HDP ile aralarında bir gerilim olup olmadığı konusundaysa doğrusu beni çok tatmin eden bir açıklama duyamadım Zübeyir Aydar'dan. Evet, özetimiz böyleydi. Barış şarkısıyla bitirdik. Umarım yarından itibaren barış içinde bir Türkiye'ye uyanırız ama tabii yine de önümüzdeki dönem siyaseten çok tartışmalı, çok konuşacağımız, siyasi gerilimlerin had safhada olacağı bir dönem. Buna da göz ardı edemeyiz elbette. Yarın buluşacağız. Saat 17'de RSFM'de bir arada olacağız.
twitter.com/bidebunudinle, facebook.com/bidebunudinle. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.
Kimdir devlet? Devlet bizim sayemizde devlet su.
Tarihe not düşülecek, hiçbir şey gizlenmeyecek.
Sıkıyorsa kendi çocuklarını göndersinler.
Bağımsızlık, özgürlük, haber alma hakkına duyarlılık değişmez kural olacak.
Erdoğan yıpratmak, AK Parti'yi...
Asla böyle bir şey.
Herkes konuşacak, her şey konuşulacak. Şey, her
onun tahtını kim? Güne kadar sözümleyenler.
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle her gün 17.30'da RSFM'de.